Bugün Allah'ın lütfu inayeti kadar varlığın varoluş şeklinden ve varlık üzerindeki ilahi takdirden söz etmeye çalışacağız. Kader konusu insanlığı asırlar ve asırlar boyu meşgul etmiş bir konu. Ve genellikle de bu konudaki çok net açıklamalar olan hadis-i şerifler yeterince değerlendirilememiş. Hayat içinde bu hadislerin ve ayetlerin manaları yerli yerine oturtulamamış. Bu yüzden de kader konusundan insanlar son derece ürkmüşler, korkmuşlar ve de bu konuyu konuşmaktan kaçınmışlar. Ama ne var ki? Kadere hak hakkıyla iman etmek için kaderin önce ne olduğunu bilmek lazım. Çünkü Amentü'nün esaslarından bir tanesi olan kadere iman ancak kaderin ne olduğunu bildikten sonra mümkündür. Bilmediğiniz bir şeye iman etmek ancak o bilmediğiniz şeyin ismine iman etmek demek olur. Ama önemli olan ismine değil, manasına iman etmektir. Kader konusunu hakkıyla anlayabilmenin tek bir yolu vardır. O da Allah'ın vahdaniyetini, tekliğini, ehadiyetini ve vahidiyetini anlayabilmekle mümkündür. Şayet bir kişi Allah'ın vahidiyet ve ahadiyetini anlayamamış ise o kişinin kader konusunu kavrayabilmesine asla ve asla imkan yoktur. Kader konusunun hakikatini idrak edebilmenin yolu Allah'ın vahidiyetini ve ehadiyetini idrak edebilmekten geçer. Bunu da herkese anlatabilmek mümkün olmadığı için kader konusunun derinliğine genellikle girmemişler. Ancak Allah'ın vahidiyet ve ahadiyetini bugüne kadar çeşitli yazılarımızda ve sohbetlerimizde genişliğine, derinliğine anlattığımız için sanıyorum bugün de kader konusunun detaylarına girmek gereği hasıl oluyor. İnsanların kader konusunu çözmede çeşitli yanılgılara düşmesinin en başta gelen sebebi Kur'an-ı Kerim'deki ikili anlatım tarzıdır. Kur'an-ı Kerim Allah isminin manasını tarif sadedinde iki usul, iki tarz tatbik eder. Birincisi, Allah'ın manasının insanın anlayışına göre tarifidir. İkinci Allah'ı tarif anlatım da Allah'ın kendisinin kendisini tarif edişidir. Bu iki Allah tarifinin Kur'an'da yer alması olayın bütünlüğünü idrak edemeyen insanlarda çelişkileri meydana getirmiş ve bu çelişkilerin sonunda da olayı çözemeyenlere göre büyük bir kaos meydana gelmiştir. İşte bu kaosun neticesinde de kaderi değişik anlayan çeşitli görüşler, yani mezhepler meydana gelmiştir. Kur'an bir yönüyle insanın anlayışına göre Allah'ı tarif eder demiştik. İnsanın anlayışına göre Allah'ı tarif. Tanımlamasına uygun düşen en bariz ayet Ayetel Kürsi'dir. Bunun yanında zahir batın evvel ahir odur ayeti bunun yanında şah damarınızdan daha yakındır ayeti nefsinizde mevcut ayeti başını ne yana döndürürsen onun veçhini görürsün ayeti ve daha bu gibi birçok ayet hep Allah'ı insanın anlayışına göre tarif eden ayetlerdir. Bunu biraz daha açalım. Mesela Ayetel Kürsi'de Bakara suresindeki bu ayet-i kerimede buyurulur ki La te'uzuhu sinetun belane O ne uyuklar ne de uyur. Bilindiği gibi uyuma, uyuklama halleri insana, hayvana ait bir özelliktir. Burada insanda veya hayvanda zuhur eden bu hale nispetle bu hale izaf eden Allah tanımlanıyor ve buyuruluyor ki o böyle bir halden münezzehtir. İşte bu gibi tanımlamalar yani beşeri değer yargılarına beşeri kabullere beşeri vasıflara izafeten yapılan tanımlamalar, insanın anlayışına göre yapılmış tanımlamalardır Kur'an'daki. Bunlar bu beşeri tanımlamalara göre yapılan tarifler hiçbir zaman mutlak manada Allah'ı anlatmaz. Sadece insanlardaki çeşitli tanrı, ilah kabullerinin oluşturduğu özellikleri ortadan kaldırmak, silmek, ifna etmek gayesine matuf tanımlamalardır. Çünkü insanlar binlerle senelerden gelen bir biçimde hep tanrılara ya da daha gelişmiş haliyle tek tanrıya tapınma anlayışı içinde olmuşlardır. Oysa bu anlayışın zirvesine ulaşmış ve onu açıklamakla görevlenmiş olan Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tanrı'nın var olmadığını, Tanrı ve Tanrılık kavramının var olmadığını, sadece Allah'ın var olduğunu, Allah isminin manasının Tanrılık kavramından münezzeh olduğunu tebliğ ile görevlenmiş olarak Kur'an-ı Kerim'de öncelikle Allah isminin manasının ne olduğunu çok açık seçik bir biçimde vurgulamıştır. Şayet biz gerçek anlamda Allah isminin manasını anlamak istiyorsak, Kur'an-ı Kerim'deki beşere izafetle Allah'ı tarif eden ayetlerin sırrını anlayıp, buradan ilerleyip, Allah'ın Allah'ı anlatması şeklindeki ayetlerin sırrına ermeye çalışmak mecburiyetindeyiz. Eğer gerçekten Allah'ı istiyorsanız, beşeri değer yargılarından, beşeri kavramlardan arınıp, tezkiye olup, Allah'ın kendini anlatışına, kendine göre kendini anlatışına kulak vermek, bütün algılama araçlarımızla, bütün duyularımızla bu hitaba yönelmek mecburiyetindeyiz. Eğer bunu gerçekleştiremediysek, eğer bunu gerçekleştirememiş isek, asla ve asla kader olayını, kader sırrını da anlamamız mümkün olamayacaktır. Çünkü Tanrı ve Tanrılık kavramına dayalı bir biçimde Tanrı ve tapınanları ikileminin getirdiği bir biçimde bir Tanrı'nın iradesinden bir de Tanrı'ya tapınanların iradesinden söz etmek anlamında olmak üzere irade-i kül, irade-i cüz ikileminden kendimizi kurtaramayız. Eğer gerçek anlamda kader sırrına vakıf olmak istiyorsak, önce kelimede değil, lafızda değil, özde birliği kavramak zorundayız. Özde biriz derken, sen, ben, o var ama hepimizin özü birdir değildir bunun manası. Gerçek varlık sadece Allah'tır ve onun dışında onun gayrısı olarak hiçbir varlık vücut sahibi değildir. Dir bunun manası. Evet, beşeri değerlere ve beşeri anlayışa kıyasla Allah'ın tarifi dedik. Bu, insanların Tanrı kavramından kurtulması için gerekli olan tariflerdir dedik. Mesela, zahir batın, evvel ahir odur ayetini ele alalım. Burada insana, insanın algılama araçlarına yani beş duyusuna göre, yani insana izaf eden bir biçimde zahir vardır, batın vardır. Yani insanın algılayabildiği, tespit edebildiği zahirdir, tespit edemediği batındır. İşte burada o hitabıyla işaret edilen varlık hem senin tespit edebildiğin hem de edemediğin her şeydir denmektedir. Dolayısıyla insanın algılama aracına göre yapılan bir tariftir. İnsanın algılama araçlarıyla kabul ettiği şeylere göre yapılan bir tariftir. Mutlak manada Allah'ı tarif değildir. Veya bunun gibi bir başka tarif, bir başka kabulleniş vardır. Mesela Allah'ın kıdem ve baka sıfatlarından söz edilir. Önceliksiz oluşu ya da sonsuz oluşu gibi. Halbuki Allah öncelik veya sonralık, devamlılık veya devamsızlık gibi kavramlardan münezzehtir. Çünkü buyurulmaktadır ki Allah vardır ve onunla beraber hiçbir şey mevcut değildir. Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle buyuruyor. Kâne Allahu ve lem yekun ma'ahu şey'a. Onunla beraber hiçbir şey yoktur. Şimdi eğer bunu böylece idrak edersek, görürüz ki böyle bir varlığın önceliğinden veya sonralığından kabul edilemez. Çünkü öncelik ve sonralık kavramı var kabul edilene nispetle ele alınan bir kavramdır. Halbuki Allah sonsuz ve sınırsız tektir diyoruz. Şimdi dikkat edin. Sonsuz ve sınırsız tektir tarifi dahi gene bir beşeri kavrama nispetledir. Allah sonluluk kavramından münezzeh olduğu gibi sonsuzluk, sınırsızlık kavramından dahi münezzehtir. Böyle bir kavramdan dahi beridir. Ama beşeri değerlerle programlanmış, bezenmiş bizler herhangi bir tanrı kabulünden arınabilmek için bu izafi değerlere bağlı sonsuzluk, sınırsızlık ifade eden kavramlara sığınmak, onlara sarılmak, böylece Allah isminin manasını anlamaya yaklaşmak zorundayız. Yani bir zorunluluğun getirdiği tanımlamalardır bunlar Allah için. Oysa Allah bizatihi kendisini çok net bir biçimde tarif ediyor. Ne diyor? O Allah ehattır. O Allah ehattır sözü Allah'ın kendi kendisini kendisine göre tarifidir işte. Yani Allah ehad olması itibariyle kendisinin dışında bir varlık kabul etmez. Kendisinin dışında bir varlıktan söz etmek mümkün değildir. İşte bu hususa işaret babında muhalefet lil havadis, yani sonradan meydana gelmişlerin hiçbirine hiçbir şekilde benzememe tanımlaması getirilmiştir. Sonradan meydana gelmişlerin hiçbirine benzememe tanımlamasının manası nedir? Burayı anlamamız lazım. Bu husus da oldukça derinliği olan bir husustur. Çok fazla derinliğine girip boğulmamaya çalışarak burayı da elimizden geldiğince tarif etmeye çalışalım. mutlak olan prensip Allah'ın ehadiyetidir. Allah isminin manasını, Allah ismiyle işaret edilen varlığın ana yapısını anlama sadedinde ilk esas, ilk çıkış noktası Allah'ın ehadiyetidir. Allah'ın ehadiyetini tarif sadedinde de biraz evvel ne dedik? Hazreti Peygamber buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Allah vardır ve onunla beraber hiçbir şey yoktur. Ehadiyetiyle var olan varlığın dışında, gayrısında veya içinde gibi kavramlar söz konusu olmaksızın onunla beraber hiçbir şey yoktur. Peki o zaman şu sualin cevabını anlayalım. Ki ondan sonra bu sonradan meydana gelmişlerin hiçbirisine hiçbir şekilde benzemez ifadesini çözebilelim. Buyuruyor ki Allah'la beraber hiçbir şey mevcut olmadığına göre. Her isimle anılan müsemma, yani her ismin işaret ettiği mana, Allah'ın ilminde var olmuş ilmi surettir. İlmi surettir demek, mana suretidir demektir. Bizim beş duyuyla algıladığımız şekil suret anlamında değil. İlmi suret, ilimde var olmuş anlam şeklinde ifade edilir. Demek ki bütün bu ana kadar duyduğumuz, bildiğimiz, düşündüğümüz, hayal ettiğimiz her şey ve her kavram gerçekte sadece ve sadece Allah'ın ilminde mevcut. Allah'ın ilminde mevcut olan bu manalar Allah'ın yaratmasıyla meydana gelmiştir. Dolayısıyladır ki kainat, evren ismi altında, kapsamında var olan her ismin işaret ettiği varlık, Allah'ın ilmi, iradesi ve kudretiyle meydana gelmiştir. İşte bu sebepledir ki Allah alimdir. İlim sahibidir. İlminde her şey mevcuttur. Allah mürittir. İrade sahibidir, diler ve Allah kadirdir, muktedirdir, kudret sahibidir ve o kudretiyle dilediğini meydana getirir. İşte bu ilmiyle takdir edip iradesi, dilemesiyle o takdir ettiği varlıkları, seyri ve onların manevi, yani kavramsal suretlerini meydana getirmesi oluşur. Fakat burada anlaşılması gerekli olan önemli nokta şu husustur. Allah ilmindeki sonsuz manalar itibariyle bu manalara işaret eden Esma-ül Hüsna dediğimiz isimlerinin anlamlarını, kavramlarını dilediği şekilde terkiplendirerek sonsuz sayıda varlıklar, sınırsız sonsuz sayıda varlıklar meydana getirir. Onun sonsuz sınırsız sayıda meydana getirdiği bu varlıklar onun ilmiyle yarattığı varlıklardır. Dolayısıyla bu yönü itibariyle kainat ve içinde var olan her birim mikro planda veya makro planda, mikrokozmozda ya da makrokozmozda her birim yaratılmıştır. Ama gene mikro ya da makro planda var olan her birim onun ilmiyle, onun ilminden, onun varlığından meydana gelmiş olması hasebiyle de o varlıklarda kendi varlığının dışında bir şey asla mevcut değildir. İşte bu iki noktayı hiçbir zaman basiretimizden kaçırmayacağız. Nasıl iki göz bir görürse, işte bu iki görüş birliği meydana getirir. Birisinden gafil kalırsak, farkında olmadan ötekinden de uzak düşeriz. İşte biraz evvel söylediğimiz kendi yarattıklarından, kendi var ettiklerinden hiçbirine benzememe özelliği Allah'ın ehadiyetinin tabii bir sonucudur. Çünkü onun dışında bir varlık asla mevcut olmamıştır. Hatta bunu ifade sabitinde şu cümle söylenilmiştir. Ayağını sabite vücut kokusu almamıştır. ayanı sabite, bütün bu var olan varlıkların aslı, orijini olan ana manalar. İşte bütün bu kainat ve içinde var olan her şey yoktan var olmuştur. Denirken bundan murat her şeyin zat-ı ilahinin ilminde var olması kastedilir. Ama bu yoktan var olmuş olan her şey sadece ve sadece Allah'ın ilmiyle vücut bulmuşlardır. Allah'ın tekliğini, birliğini, ama dikkat edin, birliğini derken sayısal birlikten söz etmiyoruz. Bir Tanrı için sayısız birlikten söz edilebilir. Allah için sayısal birlikten söz edilemez. Şimdi burada bazıları haliyle şu suali soracaklardır. Bugüne kadar bu konuları dinlememiş, bu konulara girmemiş olanların bu sualde sorması son derece doğaldır. Efendim, Allah'ın vahid ismi var. Ve Kur'an'da birçok yerde İlahınız diye bahsediliyor Allah'tan. Şimdi Kur'an Allah'tan ilahınız diye insanlara bahsederken, ilah diye bahsederken, Allah'ın vahid isminden bahsederken, sen nasıl olur da Allah'ın ilah olmadığını, Allah'ın bir olmadığını söylersin. Şimdi bakın, burada şuna çok dikkat edin. Biraz evvel konuşmamızın başında dedik ki Allah isminin manasının insanlara, insani kavramlara göre tarifi vardır. Bir de Allah'ın kendini tarifi vardır. Direkt olarak iki dedik. İnsanlık sayısız tanrılara tapma devrinden, döneminden tek tanrıya tapma dönemine kadar gelmiş ve nihayet Efendimiz aleyhissalatü vesselam ile tebliğ olunmuştur ki tanrı yoktur, Allah var. İşte bu silsile, bu seyir içinde insanlara idrak ettirilmek için bu hitap biçimine uygun bir surette ilahtan söz edilmiştir. Ama söz edilirken şu denmiştir: sizin ilahınız, yani sizin o düşündüğünüz ilah var ya, işte o İlah Allah'tır. Yani Allah'ın ilah olmasından değil, ilah kavramıyla, ismiyle, düşüncesiyle, tasavvuruyla insanda var olan kavramın esasında Allah'a yönelmesi gerektiğinden söz edilmiştir. Allah'ın İlah olduğunun vurgulanması ayrı şeydir. İnsanların ilah diye düşündüğü varlığın Allah olduğu gerçeğinin vurgulanması ayrı şeydir. Bu ikisi birbirinden doğuyla batı kadar uzaktır. Şayet bu hususu anlayabilirsek, işte o zaman hakkıyla Allah'a iman edenlerden olma kapısı bize açılır ve hakkıyla amentü billah deme fırsatı doğar. Çünkü hakkıyla Allah'a iman eneyi, benliği, nefsi ortadan kaldırır, imha eder, yok eder. Hakkıyla Allah'a iman eden de benlik kalmaz. Eğer bu anlatmak istediğim hususu anlayabildiysek, fark ederiz ki Allah ismiyle işaret edilen varlık zatıyla mevcut yegane vücuttur, varlıktır. Ve Allah ismi dışındaki bütün isimlerle işaret edilen varlıklar, birimler yaratılmıştır. Allah tarafından, Allah'ın ilminde. İşte bu sebepledir ki var olan, daha doğrusu hakikati var kabul edilen, var sayılan her şey gerçekte yoktur. Eğer bu hususu da anlayabildiyse, şimdi bir adım daha ileri gitmeye çalışalım. Allah öncelik ve sonralık gibi zaman kavramı mevzu bahis olmaksızın ilmiyle, ilminde kendisinde mevcut olan, ilminde mevcut olan sonsuz manaları seyretmeyi dilemiş. Mürid olması itibariyle kendindeki sonsuz manaları seyretmeyi dilemiş dilemesiyle de ol dediği şey anında olur. Ayetinde işaret ettiği biçimde bu manaların seyri başlamıştır. İşte Allah'ın ol hükmüyle, yani mürid ismiyle işaret edilen bir biçimde ilmindeki manaları seyretmeyi dilemesi kainat ismi altında kapsamında olan tüm isimlerle işaret edilen varlıkların meydana gelmesini sağlamıştır. Böylece bunlar yoktan var olmuştur. İşte bu varoluş hükümdür. Hükmetmiştir, hüküm vermiştir ki bu hüküm kaza bu hükümdür. Kazası neticesinde, yani bu hükmü neticesinde o isimlerin manalarının açığa çıkmasını, isimlerin manalarının açığa çıkmasını dilemesi de onun takdiridir. Bu takdir gereğidir ki çeşitli ilahi isimlerin manaları sayısız çeşitli terkipler şeklinde belirli anlam suretlerini meydana getirmiştir. Anlam suretlerini diyorum. Buraya çok dikkat edin. Henüz bu boyutta varlık yok. Henüz bu boyutta varlık, varlık suretleri yok. Yani takdirin olduğu, yani kaza, önce kaza oldu. Yani hüküm oldu. Hüküm verdi. Hüküm ol emriyle oldu. Bu oluşun neticesinde çeşitli esma manaları seyredilmeye başlandı. Fakat bu esma manaları takdir edildi. Bu esma manalarının takdiriyle birlikte ayan-ı sabite denilen varlıkların orijinleri, asılları, varlıkların orijin ve aslını meydana getiren ana mana grupları meydana geldi. Tabii bunu şimdi anlatırken, kelimelere dökerken elbette bir sıralamadan, bir zamandan bahsediyorum. Ama gerçekte böyle bir zamanlama yok. Bunların hepsi bir anda olup biten şey. Kün feyekün. Ol ve oldu. Anlamında tarif edildiği bir biçimde. Dolayısıyla benim bu anlatışımdaki zamanlama tabirleri sizi bir zaman kavramına sokmasın. Buralarda zaman diye bir olay yok. İşte bu manaların, mana gruplarının meydana gelişi takdiri ilahi. Esasında hadis-i şerifte bahsedilmekte olan Allah mahlukatın kaderlerini, gökleri ve yeri yaratmazdan 50 bin sene evvel yazmıştır, takdir etmiştir. hadis-i şerifinde bahsedilen gerçek mana işte bu boyuttur. Bu boyutta henüz varlık suretleri, bildiğimiz anlamda varlık suretleri var olmadığı gibi, bu varlık suretlerini meydana getiren esma terkipleri de yok daha. Bunların asli vücudu yok. Dolayısıyladır ki işte ayağın sabite vücut kokusu almamıştır denerek bu takdir safhasına işaret edilir. Yani bir daha özetleyelim, toparlayalım. Allah'ın ilminde kendi manalarını seyretmesi, seyretmeyi dilemesi kaza, bu manaları seyredilir hale getirmesi de mutlak manada kaderdir. Şu anda anlattığım bu kaza ve kader, halkın anladığı, kitapların yazdığı kaza ve kader kavramı değil, batıni manada, gerçek manada, öz manada kaza ve kader kavramıdır. Şimdi bunun bir de ikinci bölümü var ki, halkın, herkesin anladığı manadaki kazer, kaza ve kader kavramlarıdır onlar. İşte bizim bildiğimiz, konuştuğumuz kader ne kadardır, eni nedir, boyu nedir, ne kadarı bizde var, ne kadarı da onda var gibi kavramlar, bu ikinci bölümde konuşulan kader ve kazayla alakalıdır. Şu ana kadar bahsetmiş olduğumla alakalı değil. Eğer buraya kadar bölümü de anlayabildiysek, şimdi bunun bir basamak daha aşağısına ineceğiz. Mahlukatın kaderlerine geliyor sıra. Mahlukatın kaderini yazan kim? Mahlukatın kaderini yazan Rabbül Alemin'dir. Mahlukatın kaderini yazan Rabbül Alemin'dir. Rabbül Alemin, alemlerin, yani alemler kelimesiyle işaret edilen sonsuz sayısız varlıkların meydana getiricisi, rububiyet mertebesidir. Bütün esma-i ilahi Allah'ın ilminde mevcuttur dedik. Allah'ın ilminde mevcut olan bu esma-i ilahiden söz edilmesi demek, rahmaniyet mertebesinden ilmi ilahideki ilahi esmanın toplu halde bulunduğu mertebedir denirse de gerçekte burada topluluk veya ayrılıktan söz edilemez. İlahi esmanın mahzeni, hazinesidir deriz mecazi bir ifadeyle. Gerçekte böyle bir tanımlamadan da münezzehtir Allah. İşte bu rahmaniyet mertebesinde mevcut olan Esma-i İlahi, onun melikiyet mertebesi özelliğiyle mülküdür. Bir yönü itibariyle meliktir, bir yönü itibariyle maliktir. Fakat melik ismi malik isminden daha kapsamlıdır. Malik bir şeyin sahibi anlamındadır. Melik ise o şeyin hem sahibi hem de o şeyler üzerinde mutlak hükümran olandır. Yani Allah'ın melikiyeti kendi esmalarını dilediği gibi açığa, ortaya çıkarması, seyretmesi anlamındadır. Dilediğini yapar. Yaptığından sual olmaz. Gibi ayetler onun melikiyetinin eseridir. Melikiyet mertebesinin tenezzülü ile rububiyet mertebesi tahakkuk eder. Rububiyet mertebesi çeşitli esmasının çeşitli terkipler şeklinde aşikare çıkmasını sağlar. Bu esma çeşitli terkipler şeklinde ortaya çıktığı anda abd meydana gelir. Rabbin abdı o esmanın bir terkip şekliyle, yani Allah'ın isimlerinin bir terkip şekliyle bir birim, bir isim altındaki varlık halinde ortaya çıkışını sağlar. Bu ortaya çıkış rububiyet mertebesinin zahir olmuştur. Kul Rabbına tabidir. Yürür hiçbir mahluk hariç olmamak üzere. Hepsini alnından çekip götüren O'dur. Hud suresinin 56. ayeti işte bu gerçeğe işaret eder. Yani o varlığı bulunduğu haliyle yaşatan onun Rabbidir. Çünkü onun varlığı kendisinin Rabbi olan esma terkibinin tabii sonucudur. Yani birim kendini meydana getiren esma terkibine verilen isimdir. Kendisini meydana getiren o esma terkibinin dışında birimin bir varlığı mevcut değildir. Eğer o ismin altındaki, o ismin müsemması olan o esma terkibini ortadan kaldırırsanız, ismin müsemması kalmaz. Hangi isim ile isimlenen hangi varlık, hangi birim olursa olsun, o ismin müsemması bir esma terkibidir. Yani Rabb'ın bir isimler terkibi şeklinde varlığını aşikare çıkartmasıdır. Dolayısıyladır ki, birimin hiçbir şekilde Allah'ın esması dışında dayandığı bir zerre varlığı mevcut değildir. İşte abd böylelikle Rabbinin kuludur. Abd, Rabbine kulluk etmededir. Abdın Rabbine kulluk etmemesi asla düşünülemez ve hayal bile edilemez. Tasavvur bile edilemez. Çünkü abdın, Rabbinin varlığı dışında hiçbir şey yoktu. Sadece ismiyle Rabbinden ayrı düşmüştür abd. Bunu tarif sebebinde basit bir misal vermişlerdir. Ama bu misalin kelimelerinde kalınırsa olaydan çok uzak düşülür. Suyun çeşitli kalıplarda donarak buzdan heykeller meydana getirmesi ve bu buzdan heykellere değişik isimler verilmesi halini düşünün. Bu buzdan heykellerin birinin adına insan demişin, birinin adına cin demişin, birinin adına dağ demişin, birinin adına deniz demişin, ova demişin. Ama buzdan gelen bu varlıklar. Bu isimlerin altındaki, ardındaki müsemması olan o buzdan heykelleri erittiğin zaman buz aslı olan suya rücu eder döner, isim müsemmasız gibi denmiştir. Şimdi abd Rabb'ın abd'ı olduğuna göre, abd ismiyle, kul ismiyle işaret edilen varlık, belli ilahi isimlerin manalarının bir terkip şeklinde bir araya gelmek suretiyle bir mana teşkil etmesi olduğuna göre, onun varlığı böyle meydana geldiğine göre, ayrıca o abdın başka bir tanrıdan, başka bir ilahtan, başka bir varlıktan almış olduğu bir aklı, bir şuuru, bir idrakı ve bir iradesinden acaba söz edilebilir mi? İşte şimdi geldik işin tabiri caiz ise püf noktasına. Varlığın aslını, hakikatını, özünü bilmeyenler, hakikata ermemiş olanlar, yani beş duyu sınırları içinde her şeyi değerlendirme özelliğiyle bezenmiş mübarek varlıklar, elbette kendilerinde belli bir akıl, belli bir irade, belli bir kudret, belli bir güç olduğunu düşünecekler ve bu düşünceleriyle o güzel ve mükemmel hayatlarını yaşayıp bu dünyadan geçip gidecekler. Muhakkak ki Allah dilediğini yapar ve yaptığından da sual sorulmaz. Sual sorulmaz çünkü sual sorulacak bir varlık değildir. Sual soracak bir varlık yoktur. Şimdi bakın, İnsan suresinin 30. ayetinde hangi gerçeği işaret ediyor Kur'an-ı Kerim? Ve ma teşaune illa en yeşa Allah. Ve ma teşaune, siz dileyemezsiniz, isteyemezsiniz. İlla İnşallah. Şimdi kelime-i tevhidi iyi hatırlayın bakayım. Kelime-i tevhidde ne diyordunuz? La ilahe illa Allah. La ilahe, Tanrı yoktur. De. İlla, sadece Allah vardır. Bu la ilahe illallah sözünün İngilizceye çevirisinde de there is no God but Allah ifadesi kullanılır. Aslında bu yetersiz ve yanlış bir kullanımdır. Çünkü but buradaki illanın karşılığı değildir. Bizim Tanrı anlayışın içinde olanların anladığı manada orada but yerindedir. Ama Allah'ın vahdaniyetini, tekliğini anlamış olanların indinde but kelimesi İngilizce'deki orada yeterli değildir. Bunun tür İngilizceye çevirimi there is no God virgül only Allah'tır tam tercümesi. Yani Tanrı yoktur fakat Allah vardır. Yani senin bildiğin, düşündüğün gibi bir Tanrı yoktur ama daha değişik biçimde bir biçimde bir Tanrı olarak, bir varlık olarak Allah vardır değil. There is no God Only Allah. Tanrı ve tanrılık kavramı yoktur. Tanrı ve tapınanı yoktur. Sadece Allah vardır. Anlamını ifade eden cümle işte bu. There is no God, virgül, only Allah. Şimdi bunu böylece bir hatırladıktan sonra gelelim bu noktaya. Ve ma teşâune, isteyemezsiniz. İlla en yaşâallah. Siz isteyemezsiniz. İsteyen Allah'tır. Siz isteyemezsiniz Allah istemedikçe. Çevirisi yanlıştır. Ve ma teşâune illa en yaşâallah. Siz isteyemezsiniz Allah istemedikçe. Çevirisi yanlıştır. Siz isteyemezsiniz. İsteyen Allah'tır. Dır bu ayetin gerçek manası. Ve bu manayı anlarsak görürüz ki iki tane isteyen varlık yok. Biri istiyor da onun isteği üzerine öteki istiyor gibi bir kavram da yok. İşte وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ ayetinde de bu husus vurgulanıyor. Çünkü gerçek tek isteyen varlık yani mürid Allah'tır. Dileyen Allah'tır. Ve onun dileği ol hükmüyle meydana gelir. İşte bu gerçeğe işaret sadedinde demişler ki kaldır kendini aradan, ortaya çıksın yaradan. Kendini aradan çıkartırsan, kaldırırsan varlıkta mutlak melik ve Rab Allah dışında bir şey mevcut olmaz. Nitekim bu konudaki Saffat suresinin 96. ayetinde de Kur'an-ı Kerim'de şöyle işaret buyrulur. Halbuki sizi de yapa geldiğiniz şeyleri de Allah yarattı. Allah yaratmıştır. Sözüyle işaret edilen manayı biraz evvel izah etmiştim. Yani varlıkların yaratılışı çok üst boyutlarda esma manalarının takdiri hükmüyledir. bu varlıkların varlığının meydana gelişi sonucu, bu varlıkların varoluşunun tabii neticesi olarak da onların fiilleri meydana gelir. Daha açık bir şekliyle fiiller birim mananın dışarıdan algılanan şeklidir. Birim mananın varoluşunun tabii sonucu ve algılanış şekli fiildir. Yani her fiil gerçekte manadır. Mana ihtiva eder demiyorum, dikkat edin. Birimin algılama şekline göre mana ihtiva ederdir bunun ifadesi, ama ben bunu demiyorum. Fiil manadır, mananın ta kendisidir. O mana algılama aracına bağlı olarak fiil şeklinde değerlendirilir. İşte burayı çok dikkatli anlamak lazım. İşin çok ince sır noktalarından bir tanesi burasıdır. Esas var olan manadır. Mananın fiil şeklinde algılanışı algılama aracı dolayısıyladır. Eğer şu anlattığım, söylediğim cümleyi anlayamaz isek, kesinlikle Allah vardır ve onunla beraber hiçbir şey yoktur cümlesinin manasını anlayamayız. Lafını alırız, ezberleriz, kelimeleri tekrar ederiz ama bunun manasına girmemiz asla mümkün değil. Yani ef'al boyutu denen algılama araçlarıyla var görülen, var kabul edilen, var sayılan tüm fiiller orijinde mana olarak mevcuttur ve ef'al mertebesi, ef'al boyutu denen kesret alemi için işte bu sebeple denmiştir ki her şey hayalden ibarettir, hayal alemidir. Çünkü kesret kavramı içine giren, çokluk kavramı içine giren her şey İlahi isimlerin manalarından başka bir şey değildir. Ve eğer siz henüz şuur boyutunda yaşayabilme benliksiz bir biçimde varlığın tekliğini seyredebilme vasfına sahip değilseniz, sizin için çokluk alemi mevcuttur ve kesret aleminin kurallarına göre yaşarsınız. Ve bu yaşamınızın tabii sonucu olarak bütün beşeri değerler, kavramlar geçerlidir. Sanmayınız ki bu bahsedilen alemleri yaşadığımız zaman şu yaşanılan alem ortadan kalkar. Hayır. Her boyut kendi boyut algılayıcısıyla mevcuttur. Ve Allah Adem'i kendi sureti üzerine meydana getirdi, yarattı. Hadisi gereğince de insan ismi altında zat boyutu, sıfat boyutu, esma boyutu ve efal boyutu mevcut. Dolayısıyla zat boyutunun erdiyseniz hakkını verirsiniz. Sıfat boyutunun erdiyseniz hakkını verirsiniz. Esma boyutunun erdiyseniz hakkını verirsiniz. Efal boyutunun hakkını vermek mecburiyetindesiniz. Çünkü bu dört mertebe, bu dört boyut da sizin varlığınızda mevcuttur. Şu ana kadar anlattığımız hususlar Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin açıklamaları ve Kur'an-ı Kerim'de bize işaret edilen gerçeklerden anlayabildiğimiz nispetinde Allah'ın kazası ve takdiri ile Allah'ın varlığı meydana getirişi ve bu konudaki takdiri üzerinde durduk. Şayet buraya kadar anlattıklarımızı anlayabildi isek, bundan sonrasında son derece rahatlıkla anlayıp çözebileceğiz. Ama bu bölümü anlayamadıysak, Allah isminin manasını şayet kavrayamadıysak, bu mana bize açılmadıysa, muhakkak ki herkesin anladığı manada bireysel kader konusunda bir takım problemlerimiz olacak ve ben burayı bir türlü anlayamıyorum diyeceğiz. Sahih Müslim isimli hadis kitabında Ebu Hureyre radıyallahu anh Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle anlattığını bize nakleder. Adem ile Musa aleyhisselam Rableri katında birbirlerine karşı deliller ortaya koymak suretiyle tartıştılar. Ve neticede Adem delil gücüyle Musa'ya galebe çaldı. Buyuruyor Hazreti Resulullah. Musa dedi ki, sen Allah'ın kendi eliyle yarattığı, kendi ruhundan ruh nefettiği, meleklerini secde ettirdiği, cennetinde iskan edip yerleştirdiği ve sonra da yaptığı hatadan dolayı bütün insanları yeryüzüne, madde dünyasına indirten Musa değil misin? Adem değil misin? Diye Musa aleyhisselam, Adem aleyhisselama hitap etmiş. Bunun üzerine Adem aleyhisselam da Musa aleyhisselama cevap veriyor. Sen Allah'ın Resulüyle ve kelamıyla mümtaz kılıp seçtiği, içinde her şeyin açıklaması bulunan levhaları verdiği ve sessizce konuşucu olarak kendine seçtiği Musa'sın. Benim yaratılmamdan kaç sene evvel Allah'ın Tevrat'ı yazdığını biliyorsun. Musa aleyhisselam cevap verdi. 40 sene evvel. Adem dedi ki, peki Tevrat'ın içinde ve Adem Rabbine asi oldu da şaşıp kaldı. Taha suresinin 120. ayetini buldun mu? Tevrat'ta böyle bir ayet yazılı mıydı? Evet. Adem, öyleyse Allah'ın beni yaratmasından 40 sene önce benim yapmamı üzerime takdir buyurduğu bir işi yapmamdan dolayı beni nasıl azarlayıp kınayabiliyorsun? Beni yaratmasından 40 sene önce üzerime takdir etmiş olduğu bir konuyu yapmam dolayısıyla beni nasıl kınıyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, devam ediyor ki, böylece Adem Musa'ya delil gücüyle galebe çaldı. Şimdi burada 40 sene diyor. Biraz evvel de bir hadis-i şerif okuduk. Mahlukatın kaderini onları yaratmadan 50 bin sene evvel takdir buyurmuştur diyor. Şimdi buradaki 40 sene sizin senenizle ruh ve melaike bir günü 50 bin sene olan bir zaman ölçüsünde Allah'ın huzuruna yükselirler ayetinde işaret edildiği bir biçimde Allah'ın günüyle 40 sene. Bunu öyle anlamak lazım. Yoksa bildiğimiz mecazi anlamda bizim zaman boyutumuza göre bir 40 sene değil. De konu bu değil zaten. Şimdi burada bir gerçeğe işaret ediliyor. Ve Hazreti Resulullah burada önemli bir açıklama yapıyor. Çok önemli. Adem aleyhisselam Musa aleyhisselama diyor ki, benim yaratılmamdan şu kadar sene evvel üzerime takdir edilen bir işi yapmam dolayısıyla beni nasıl suçlarsın diyor. Adem, şayet bizim beşeri değer yargılarımızla bakışımıza göre kabul ettiğimiz bir biçimde o fiili yapmakta suçlu olsaydı, Adem kendi dileğiyle Allah'a rağmen, Allah istemediği halde o fiili yaptı der, Adem'i suçlayabilirdik. Ama burada Hz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam açıklıyor ki, Adem, Rabbimin takdiri üzere ben o işi meydana getirdim. Sen bunu bilmiyor musun diyor ve bu sözünde de haklı diyor. Şimdi bununla bağlantılı demin söylediğimiz hadis-i şerif var. Allah mahlukatın kaderlerini gökleri ve yeri yaratmazdan 50 bin sene evvel yazmıştır. Yani her bir varlığın ne yapmak üzere meydana geldiğini takdir eden Allah'tır. Nitekim Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün Efendimizle beraber otururken kendisine soruyor. Ya Resulallah, yapmakta olduğumuz işin şu anda oluşmakta olan yeni bir iş, bir başlangıç hali mi? Yoksa önceden tamamlanmış, takdir olunmuş bir iş mi olduğu hususunda ne buyurursun? Burada Hazreti Ömer'in sormak istediği husus şu. Yani biz önceden hakkımızda takdir edilmiş olan, yazılmış, bitmiş olmuş bir işi mi işlemekteyiz? Yoksa şu anda işler oluşu geliyor. Bizim hakkımızda böyle herhangi bir takdir yok. Biz kendimiz, kendi gücümüzle, varlığımızla mı bir şeyler meydana getiriyoruz? Demek istiyor.